Ayrım 11.
Doktor Bahattin Şakir Bey'e bağlı kuvvetler arasında Trabzon hapishanesinden çıkarılarak cepheye gönderilmiş olan mahkumlar da bulunuyordu. Bu mahkumların bir kısmı işe yaramayacakları ve disiplinsiz oldukları anlaşılınca jandarma nezaretinde cezaevine iade edildiler. Ruslara karşı direniş. Teşkilat-ı Mahsusa'nın savaş başlamadan önce çevremizde yaptığı gönüllü çete örgütlerini iki bölümde görüyoruz. Bunlardan biri Melo Hudut Taburu'ndaki subayların da desteğiyle Yusufeli kesiminde, ikincisi Doktor Bahattin Şakir Bey'in gizlice gelip Artvin'de kurduğu gönüllü çete teşkilatıdır. Bizim bu kuruluşlarımıza karşılık Ruslar da kendi içlerinde Milli Teşkilat adı altında Ermeni ve Gürcü taburları kurdular. Ermeni taburları, komitacı Türkiye Ermenilerinden ve 1914 yazında Rusya'ya kaçan azgın Türk düşmanlarındandı. Yusufeli Derneği'nin internet sitesi. 1 Kasım 1914 günü sabahı Rus kıtaları hep birden Oltu, Karaurgan, Micinket, Soğanlı ve Ağrı Dağı geçitlerinden Türk sınırlarına girdiler. Melo Hudut taburu, Kara Yüzbaşı adıyla anılan Hakkı Bey'in kumandasında aynı günde biri Salalet mezrasından, diğeri Sirya İşabir üzerinden Artvin'e yürümüş, Rus memurları ve askerlerini Karşı Seyitler Köyü mıntıkasına sürmüştü. 3. Türk Fırkası'ndan ayrılan 8. Mürettep Alay'da Alman Yarbayı Stange emrinde Arhavi'ye gelmişti. İstanbul Eyüplü Yüzbaşı Halil Bey de bu resmi kuvvetlerin bir taburuna kumanda ediyordu. Teşkilat-ı Mahsusa kuvvetlerinin başında ise İstanbul Yenibahçeli Yakup Cemil Bey bulunuyordu. Yakup Cemil Bey ve Yüzbaşı Deli Halit Beyler İstanbul Çetesi denilen gönüllü ve resmi kuvvetlerle Şavşat'a ulaştılar. 26 Aralık 1914 günü Şavşat'taki bütün kuvvetler Sahara'dan geçip Ardahan üzerine yürüdüler. Stange Bey'in kumanda ettiği 8. alayla Kadir Ağa'nın başçılığı altındaki Artvinli gönüllüler de Yalnızçam üzerinden aynı günlerde Ardahan'a girmişlerdi. Yalnızçam ve Sahara'dan yürüyen her iki kolun baskınları sonucu Ardahan, 29-30 Aralık 1914 gecesi elimize geçti. Fakat Ardahan'a yeni kuvvetlerimizin yetişmesine imkan olmadığından Ruslar bir Tugay kuvvetle 4 Ocak 1915 gecesi şehri ani bir baskınla tekrar ele geçirmiş oldular. Ruslar 1915 Mart sonlarına doğru Hopa, Borçka, Ardanuç kesimlerindeki kuvvet ve saldırılarını artırdıklarından Sahara'da tutunmamız imkansız olmuştu. Bu nedenle Berta Köprüsü'nde karargah kurmuş olan Halit Bey, Sahara gönüllülerinin Berta Deresi'nden gelerek kendisiyle birleşmelerini zorunlu görmüştü. Sabit Bey kendi gönüllülerini alıp Berta dağlarından Halit Bey emrine gelirken Şavşat gönüllüleri de dağılıp ormanlar arasına çekilmişlerdi. Bu durumda Ruslar tekrar Şavşat'ı işgal ettiler. Hatila dağlarında ve Acı Elma tepelerinde devam eden çete savaşlarımız düşmanı bir süre oyaladıysa da kuvvetini giderek artıran düşman karşısında resmi ve gönüllü kuvvetlerimiz 27 Mart 1915 günü Artvin'i boşaltıp Melo, Sarıbudak yönüne çekilmek zorunda kaldılar. Artvin'i tekrar Ruslara bırakan resmi kuvvetlerimizin kumandanı Alman Stange hastalanıp görevinden ayrılmış, milis kuvvetler başında bulunan Bahattin Şakir Bey de ayrılıp Erzurum'a gitmişti. Cephede silah ve cephane yokluğu had safhadadır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın Trabzon yöneticisi Rıza Bey, kendisinden silah isteyen Doktor Bahattin Şakir'e yazdığı mektupta şöyle diyor: Muhterem kardeşim Bahattin Şakir Bey, siz de biliyorsunuz ki ben size 500 silah vereceğimi söylemiştim. Ne yazık ki silahları geri alınca hesabım büsbütün şaştı. Şimdi fırıncıdan, ambarcıdan silah topluyorum ki birinci posta olarak Arhavi'ye gelmiş bulunan 630 neferi silahlandırayım. İkinci posta 100, üçüncü posta 79. Bunlara nereden silah bulacağımı bilemiyorum. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Elime geçecek silahı size göndereceğime emin olunuz. Rica ederim kimseyi göndermeyiniz. Beslemek pek güç. Arif Cemil, 1. Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa, sayfa 164. Çok geçmeden Rus taarruzu başladı. Rus ordusunda çok sayıda Ermeni asker vardı. Rusların Türk topraklarına girmelerinden sonra Ermenilerin Türk kasaba ve köylerine karşı imha siyaseti başladı. Erzurum'daki Teşkilat-ı Mahsusa riyaseti Ardahan taarruzundan sonra Arhavin'de yerleşmişti. Doktor Bahattin Şakir Bey de orada bulunuyordu. Savaşa katılışımızın 4. ayında, Şubat 1919'da artık Kafkas cephesindeki teşkilat-ı mahsusanın faaliyeti Rus kuvvetleriyle çarpışmalar yapmak ve Rus hücumlarını durdurmaktan ibaretti. Doktor Bahattin Şakir o günlerde İstanbul'dan Sıhhiye Umum Müdürü'nün ricasıyla Erzurum'a döndü. Erzurum tifüsten kırılıyordu. Baha Bey İstanbul'dan çok sayıda doktor istedi. Bütün doktorların askerde olduğu yanıtını aldı. Ancak sadece eğitilmiş sıhhiye neferleri gönderilebilecekti. Aslında Bahattin Şakir Bey'in Doğu cephesinde yapabileceği bir şey kalmamıştı. İstanbul'a çağrılır. Teşkilat-ı mahsusa reis vekili olarak Hilmi Bey'i tayin eder. Hilmi Bey, Bahattin Şakir Bey'e gönderdiği telgraflarda teşkilat-ı mahsusanın ordunun denetimine sokulmak istenmesinden yakınıyor. Avni Paşa ve Kara Vasıf, umumi teşkilat-ı mahsusanın nizamiye gibi tanzimine ve sevk ve idaresine memur oldular. Bunların ikisi de şimdi Trabzon'dadırlar. Biz bu kadar zamandan beri çalıştık, çabaladık. Şimdi onlar gelip teşkilat-ı mahsusaya sahip çıkıyorlar. Biz başkalarının emri altında hareket edemeyiz. Teşkilat-ı mahsusa her hususta kendi mesaisinde serbest kalmalıdır. Yalnız harekatta askeriye tarafı ile irtibatını muhafaza eylemelidir. Şayet bu eski şekli teşkilat-ı mahsusa için İstanbul'da tekrar iade ettirebilirseniz, Erzurum'a dönünüz. Muvaffak olamazsanız boşuna zahmet edip de gelmeyiniz. Arif Cemil, 1. Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa, sayfa 237-238. Hilmi Bey yanılıyordu. Ordu artık savunma durumundaydı ve başıbozuk çetelerle savunma yapmak ise mümkün değildi. Mevcut çetelerin ıslah edilmesi ve ordu tarafından kullanılabilir hale getirilmesi gerekiyordu. Bir süre sonra Teşkilat-ı Mahsusa'nın Trabzon kumandanlığı lağvedildi. Baha Bey İstanbul'a dönmeden önce arkadaşlarıyla yeni durumu görüştü ve yapılacak işlerle ilgili bir program yapıldı. Bahattin Şakir İstanbul'da artık Teşkilat-ı Mahsusa'nın harici düşmanlarından önce iç düşmanlarına yönelmeye karar vermişti. Kafkas cephesinde 5 ay kalmıştı. Ermeni çetelerin orduyu arkadan vuran girişimlerine, Rus ordusuna yaptıkları yardımlara gözleriyle tanık olmuştu. Bu çetelere ilişkin ele geçirilen talimatnamelerde en ince ayrıntılar bile yazılmıştı. Doktor Bahattin Şakir Bey Erzurum'da ve Kafkas cephesinin diğer noktalarında geçirdiği 4-5 ay zarfında birçok hakikatlere şahit olmuştur. Ermenilerin Türkiye'ye karşı takındıkları tavır ve Rus ordusuna ettikleri yardım kendisinde harici düşman kadar dahili düşmandan da korkmak lazım geldiği kanaatini hasıl etmişti. Dahildeki Ermeniler çete teşkiliyle ordumuzun arkasını tehdide ve ricat hattını kesmeye çalışıyorlardı. Doktor Bahattin Şakir Bey bunları İstanbul'da İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'nin nazarı dikkatine koyarak orduyu büyük bir tehlikeden kurtarmak için alınacak tedbirleri müzakere ile meşgul bulunuyordu. Bu müzakereler nihayet tehcir kanununun yayımlanması ile neticelenmişti. Doktor Bahattin Şakir Bey bir müddet sonra Kafkas cephesine döndüğü zaman yeni vaziyet tamamıyla ortaya çıkmış bulunuyordu. Fakat gene bu noktalara temas etmeden geçeceğiz. Çünkü Ermenilerin tehciri meselesi teşkilat-ı mahsusa mevzuunun büsbütün haricinde kalmaktadır. Arif Cemil adı geçen eser sayfa 241-246. Tehcir kanununda Bahattin Şakir'in rolü. Hüseyin Cahit Yalçın tehcir yasasının çıkmasında Bahattin Şakir'in rolünü şöyle anlatır. Tehcir işinde Bahattin Şakir'in rolü nedir? En hususi toplantılarımızda bile bu mesele açıklanmamıştır, aydınlanmamıştır. Açık, kat'i bir kanaatim yok. Fakat başka meseleler konuşulurken ağızdan çıkmış bir kelimeden, sızmış bir fikirden, zapt edilememiş jestlerden, hasılı gözle görülemeyen fakat insanda bir şüphe uyandıran, ince ve hafif delillerden bende kuvvetle peyda olan zanına göre tehcir işinin en büyük etkeni ve yaratıcısı odur. Yalnız başına Doğu vilayetlerini dolaşarak zemin hazırladığını, esası kararlaştırdığını ve şahsi kanaatlerini tatbike çalışırken sahip olduğu mevki dolayısıyla emirlerinin merkezi umumi ve hükümet emirleri diye kabul olunduğunu ve nihayet hükümetteki bazı nüfuzlu arkadaşlarını da sürüklediğini kuvvetle zannediyorum. Onun için bir gün Bahattin Şakir'in hatırasını canlandırmak lazım gelirse, onun heykeline Doğu vilayetleri göğüslerini minnetle açacaklardır. Hüseyin Cahit Yalçın, tanıdıklarım, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ağustos 2001. Galip Vardar'ın ise tehcire bakışı farklıdır. Bir gün Hüsrev Sami ile Sapancalı Hakkı evde otururken Bahattin Şakir gelir. Onlara hitaben, "Haydi bakalım Erzurum'a gidiyoruz, Ermenileri tehcir edeceğiz," demiş. Her ikisi şaşırmışlar. "Peki Ermenileri tehcir edeceğiz, mal ve mülkleri ne olacak? Bu hususta bir program var mıdır?" deyince, "Yahu ne program olacak? Ermenileri tehcir edeceğiz dedik ya, alt tarafını anlayın," demiş. Bunun üzerine Hüsrev Sami ile Sapancalı Hakkı başlarını sallayarak, "Bizim kanunsuz, nizamsız işlerde yerimiz yoktur. Ne layığınız varsa onu görün, bize güvenmeyin," demişler. Fakat birkaç gün sonra eve gelen Ömer Seyfettin Bey her zamanki hitabıyla, "Ağabey, Bahattin Şakir sizlere çok kızmış, atıp tutuyor," deyince Sapancalı, "Ben çapulculuğa alet olamam, başkalarını bu işe memur etsinler," diye şahlanmıştı. İşte bu hadiseden bir müddet sonra Sapancalı Hakkı'nın un meselesini gizlice soruşturmaya Romanya'ya gönderilen Bahattin Şakir, üstelik Sapancalı Hakkı'ya yalnız barış teklifinde bulunduğu damgasını vurmakta tereddüt etmemiş. Bu hadise bilahare Hakkı Bey'in Yakup Cemil meselesine isminin karıştırılmasına yaramış. Evvela hapis, sonra muhakeme edilerek, Enver'in müdahalesi neticesinde yakasını idamdan kurtararak sürgün edilmesine sebep olmuştu. Galip Vardar adı geçen eser sayfa 442-443. Tehcir Kanunu. Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, Kars Antlaşması'yla en doğru çözüm şeklini buldu. Asırlardan beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1922, Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Toplanma Yılı Açış Konuşması. Tehcir Kanunu'nun çıkış amacı, savaş halindeki Türk ordusunun cephe gerisini korumak, isyan ve ayaklanmaları önlemektir. Bu nedenle yasanın adı da savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenler için asker tarafından uygulanacak önlemler hakkında geçici kanundur. 27 Mayıs 1915 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun 1 Haziran 1915 günü dönemin resmi gazetesi Takvimi Vekayi'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1915 Ermeni tehciri ihtimal dahilindeki bir isyana karşı düşünülmüş bir tedbir değildir. 1915'teki zorunlu göç kararı, fiilen ortaya çıkan isyan ve düşman ordusuyla işbirliğine karşı alınan ve günün şartları içinde kaçınılmaz olan bir karardır. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Popüler Tarih dergisinde yayımlanan yazısından alıntılayan TC Berlin Büyükelçiliği internet sitesi. Söz konusu geçici kanunun birinci maddesi, ordu, kolordu ve fırka kumandanlarına savaş sırasında hükümetin emirlerine, ülkenin savunulmasına ve huzurun korunmasına karşı çıkanlara, silahlı saldırı veya direnişte bulunanlara karşı derhal askeri önlem alma, tecavüz ve direniş sırasında isyancıları yok etme yetkisi vermektedir. İkinci madde ise aynı kumandanlara casusluk ve vatana ihanet ettikleri anlaşılan köy ve kasaba halkını tek tek veya toplu halde başka yerlere sevk ve iskan ettirme yetkisi vermektedir. 10 Haziran 1915 tarihinde yayımlanan bir emir yazısı ile de göçe tabi tutulan Ermenilerin malları koruma altına alınmıştır. Bir başkan ile biri idari, diğeri de maliyeci olmak üzere iki üyeden oluşan terk edilmiş mallar komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonlar boşaltılan köy ve kasabalardaki Ermenilere ait malları tespit edecek, ayrıntılı defterlerini tutacaktır. Defterlerden biri bölgesel kiliselerde korunacak, biri bölge yönetimine verilecek, biri de komisyonda kalacaktır. Bozulabilir eşya ile hayvanlar açık artırma ile satılacak ve parası korunacaktır. Komisyon gönderilmeyen yerlerde bildiri hükümlerini bölgelerdeki görevliler yerine getirecektir. Bu malların Ermeniler dönünceye kadar korunmasından hem komisyon hem de bölge yöneticileri sorumlu olacaktır. Yer değiştirme doğrudan doğruya cephelerin güvenini sarsacak bölgeleri kapsayan ve devletin kendisini korumaya yönelik bir politikadır. Devlet bu yasayla iki kritik bölgede ordusunun cephe gerisini sağlama almak istemektedir. Bu bölgelerden birincisi Kafkas ve İran cephesinin geri bölgesini oluşturan Doktor Bahattin Şakir'in görev yaptığı Erzurum, Van ve Bitlis dolaylarıdır. İkincisi ise Sina cephesinin gerisini oluşturan Mersin-İskenderun bölgeleridir. Çünkü Ermeniler bu bölgelerde düşmanla işbirliği yapmaktadır. Nutuk'ta Ermeni konusu. Efendiler, Amasya'da görüşmelere başladığımız 20 Ekim günü alınan bilgilerin özeti şuydu. İstanbul'da Hürriyet ve İtilaf Partisi, Askeri Nigahban Cemiyeti ve Muhipler Cemiyeti bir blok kurdular. Bu blokla Ali Kemal ve Said Molla gibi kimseler azınlıkları sürekli olarak Kuvayi Milliye aleyhine kışkırtmaya başladılar. Rum ve Ermeni patrikleri Kuvayi Milliye aleyhine İtilaf Devletleri temsilcilerine başvurdular. Ermeni patriği Zaven Efendi, Neologos gazetesinde yayımladığı bir mektupla son milli mücadele hareketinden dolayı Ermenilerin göç etmekte olduklarını ilan etti. Sayfa 178. Efendiler, yapılmış olan teklifin ne derece yersiz olduğu hususunda bir fikir verebilmek için biz de o günlerle ilgili bazı durumları hatırlayalım. Şüphe edilmemek gerekirdi ki Ermeni katliamı konusundaki sözler gerçeğe uygun değildi. Aksine güney bölgelerinde yabancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler gördükleri koruyuculuktan cüret alarak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. İntikam düşüncesiyle her tarafta insafsız bir şekilde öldürme ve yok etme siyaseti gütmekteydiler. Maraş'taki feci olay bu yüzden çıkmıştı. Yabancı kuvvetleriyle birleşen Ermeniler top ve makineli tüfeklerle Maraş gibi eski bir Müslüman şehrini yerle bir etmişlerdi. Binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve çocukları işkenceyle öldürmüşlerdi. Tarihte bir benzeri görünmemiş olan bu vahşeti yapan Ermenilerdi. Müslümanlar yalnız namuslarını ve canlarını korumak için karşı koymuş ve kendilerini savunmuşlardı. 20 gün süren Maraş katliamında Müslümanlarla birlikte şehirde kalan Amerikalıların bu olay hakkında İstanbul'daki temsilcilerine çektikleri telgraf bu faciayı yaratanları yalanlamayacak bir şekilde ortaya koymaktaydı. Sayfa 260-261. Kemal Atatürk, Nutuk. Yayına hazırlayan Profesör Doktor Zeynep Korkmaz, Atatürk Arşivleri Merkezi 2000. Amerika'nın bilinen sefiri. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğundaki ABD Büyükelçisi H. Morgenthau, sözde Ermeni soykırımını dile getiren ilk Batılıdır. Taner Akçam, Oral Çalışlar, Halil Berktay ve benzerlerinin sözde Ermeni soykırımı konusundaki başlıca dayanakları ABD Büyükelçisi'nin anılarıdır. Batılılar ve onların işbirlikçi aydınları neredeyse yüzyıllardır Morgenthau'nun 1918 yılında kaleme aldığı iddiaları tekrarlıyorlar. Amerikan Büyükelçisi'nin Türkiye düşmanı iddialarına ilk yanıtı veren Cemal Paşa'dır. Cemal Paşa hatıralarını Talat Paşa'nın yaptığı gibi Avrupa'da yazdı. Anıların bazı bölümlerinde Amerikan Büyükelçisi'nin Ermeni sorunu hakkındaki iddialarını ayrıntılı yanıtladı. Cemal Paşa Büyükelçi Morgenthau'yu şöyle tanımlıyor. Umumi harp sırasında Türkiye'de yapılan Ermeni kırımı vesilesiyle Türkler ve umumiyetle Müslümanlar hakkında ağza alınmayacak küfür ve hakaretleri kullanmaktan çekinmeyen ve her bir satırının derin bir kin ve düşmanlık hissinin kötü mahsulü olduğuna hiç şüphemiz olmayan Amerika'nın bilinen sefiri. Cemal Paşa Hatıralar, Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Kumandanı, yayına hazırlayan Alpay Kabacalı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 2001. Büyükelçi duyduğu bütün dedikoduları anı diye yazıyor. Öyle ki Bakanlar Kurulu'nda Enver Paşa ile Cemal Paşa'nın tartıştığı, karşılıklı tabancaların çekildiği, Cemal Paşa'nın Almanya'nın yanında Rusya'ya karşı savaş ilan edilmesini isteyen Enver Paşa'yı ayağından vurduğu gibi bir yalanı bile anılarında yazar. İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerini küçük düşürmeye çalışır. Cemal Paşa hatıralarında şöyle yazar. Biz Sefir Morgenthau'nun inandığı ve başkalarına da inandırmak istediği gibi karanlıklardan gelmiş insanlar değiliz. Kimimiz askeri yüksek okullarda öğrenimimizi tamamlamış, birçoklarımız Türkiye ve Avrupa üniversitelerinden diploma almış olduğumuz ve hatta sefirin iddia ettiği gibi hiçbir zaman posta müvezziği olmamış olan Talat Paşa bile düzenli bir ilk ve orta tahsil gördükten sonra Selanik Hukuk Fakültesinden diploma almış olduğundan bizden apaçlara has hareketlerin çıkmasına imkan yoktur. Cemal Paşa adı geçen eser sayfa 163-164. Sadık milletten kuşkular beliriyor. Osmanlı Devleti'nin sadık milleti Ermenilerin tutumu 1853 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında değişiyor. Bu savaşta Ermeniler Çarlık Rusyası'nın yanında yer alıyorlar. İşte daha o zaman başlamış olan teması Ruslar hiç kaybetmemişler ve Ermeni ihtilalcilerini teşvikten geri durmamışlardı. Bu teşvikler tesirlerini o zaman çabuk göstermiştir ki Ermeni milletine Kanuni esasının bahşedildiği tarihten henüz 4 sene geçmiş olduğu bir zamanda 1867'de Zeytun'da ilk Ermeni ihtilali çıkmıştı. Tabiatıyla bu ümit edilmeyen silahlı ayaklanma devleti de Türkleri de derin derin düşündürmeye başladı. Özellikle 1877-78 Osmanlı-Rus seferi sırasında Rusya Ermenileri ile Anadolu Ermenilerinin Osmanlı ordusuna karşı gösterdikleri güçlükler her türlü tasavvurun üstüne çıkmıştı. O sırada Ermeni patriği Nerses Efendi'nin Ayas Stefanos'a giderek Ermenilerin bağımsızlığa ulaşmaları için Rus çarının koruma ve yardımını istemesi, Ermenilerin o zamana kadar taşıdıkları sadık millet şöhretini tamamıyla ortadan kaldırmıştı. Cemal Paşa adı geçen eser sayfa 378. En büyük şehirlerden en küçük köylere varıncaya kadar bütün Osmanlı memleketi dahilinde Ermeni ihtilal komiteleri tarafından pek düzenli gizli teşkilat meydana getirildi. Bu gizli teşkilat Ermenileri Kürt ve Türk aleyhine sürekli zehirliyor ve Doğu Anadolu'daki 6 vilayetten ibaret bir mümtaz Ermeni eyaleti oluşturmadıkça Ermenilerin rahat durmamalarını sağlamaya çalışıyordu. Cemal Paşa adı geçen eser sayfa 378-379. Aşağı yukarı 2 seneden fazla devam eden bu katliamlar sırasında Kürt ve Türklerden pek çok kişiler Ermeniler tarafından öldürülmüşler ve her iki taraf işkence ve cinayette birbirleriyle adeta yarışmışlardı. Fakat Ermeni unsurunun her taraftan azınlıkta kalması nedeniyle Kürt ve Türkler baskın çıkmışlardı. Eğer Ermeni unsuru sayı itibariyle üstün olsaydı, Kürt ve Türkler ne kadar Ermeni öldürmüşlerse, Ermeniler ondan fazla Kürt ve Türk öldürmekten geri durmazlardı. Yunan ihtilali zamanında Mora'da Rumlar tarafından öldürülen Türkler bu iddiamıza en açık delil oluşturur. Fakat onlar Türk ve Müslüman oldukları için o zavallılar namına Mersiyeler okuyacak olan Lord Byron'lar, Victor Hugo'lar çıkmamış ve hunharca hadiseler Osmanlılar tarafından yazılan tarih kitaplarında birkaç sayfa yer almaktan başka bir eser bırakmamıştır. Cemal Paşa adı geçen eser sayfa 379. Türk'ün ve Kürt'ün değeri sinekler derecesinde. Cemal Paşa Rus istilası sırasında Ermeni zulüm ve cinayetlerinden kurtulmak için Diyarbakır üzerinden Halep ve Adana yoluyla Konya'ya ve Erzurum ve Erzincan'dan Sivas'a iltica eden Kürt ve Türk göçmenlerinin durumunun Ermenilerin tehcir sırasındaki durumundan daha az sefilane olmadığına dikkat çekiyor. Fakat o zavallılar Müslüman oldukları için hiçbir Alman veya Amerikalı misyoner onlar için raporlar yazmadı ve onların felaket ve sefaletini edebi bir dille anlatma gereğini vicdanında hissetmedi. Osmanlı hükümetinin Doğu Anadolu vilayetlerinden 1,5 milyon kadar Ermeni naklettirmiş olduğunu ve bunlardan 600 bin kadarının yollarda kısmen öldürülmüş ve kısmen de açlık ve sefaletten ölmüş olduklarını kabul edelim. Fakat Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerinin Ruslar tarafından istilası sırasında oralarda oturan Türk ve Kürtlerden acaba ne kadarının Ermeniler tarafından en barbarca cinayetlerle öldürülmüş olduklarını ve ne kadarının göç sırasında telef olduğunu bilen var mı?